Ayrım 7. İz, Canan Tan, sayfa 93. Merhaba. İyiden iyiye kendimizi kaptırdığımız kısa süreli büyüyü bozan merhabanın sahibi Bülent'ti. Ne içeriye girişini ne de giriş kapısıyla aramızdaki uzunca mesafeyi yürüyüp yanımıza gelişini fark edebilmiştim. Hala susamlı ay çörüklerinde olan aklımı yeterince toparlayamamış olmalıyım ki rahatsız etmiyorum ya, dedi Bülent sesindeki gizleyemediği sitemle. Hemen fırladım yerimden. Biraz önceki kayıtsız davranışımın izlerini silmek istercesine abartılı bir sevecenlikle babamla ve amcamla tanıştırdım Bülent'i. Sacı ayağı gibi karşımda sıralanmış, benim için farklı önemler taşıyan bu üç erkeği bir araya getirmiştim ama onları kaynaştırabileceğimden umutlu değildim açıkçası. İşte babam. Çok değil, 3-5 dakika öncesinin içimde ışıklar yakan sıcacık tavırlarından sıyrılmış, o çok bildiğim katı, sert, uzlaşmaz yüzünü çıkarmıştı gene ortaya. Böylelikle kendini daha güçlü hissediyordu belki. Hele Bülent gibi tehlikeli gördüğü yabancı birilerinin karşısındayken. Oysa onu tanısa böyle düşünmez, böyle davranmazdı. Uyumlu, kavgayı didişmeyi sevmeyen, uzlaşıcı bir insandı Bülent. Ama o da ne? Tokalaşmak için elini uzatan Bülent de en az babam kadar kas katı duruyordu onun karşısında. Gülerken görmeye alışık olduğum gözleri ince birer çizgi halinde kısılmış, yeşil ela harelerini yitirerek buz mavisi, donuk birer cam parçasına dönüşmüşlerdi. İlk kez böyle görüyordum onu. Nezaketen yüzüne oturttuğu iğreti gülümseyiş, belli ki o anı kurtarmaya yönelikti. Birbirlerinden hiç hoşlanmadıkları açıktı. İlk izlenim önemliydi tanışmalarda. Ama peşin hüküm varsa eğer, ki bizimkilerde fazlasıyla mevcuttu, İlerleyen dakikalarda karşılıklı anlayış, biraz da şartları kabul işle gerilimi daha az bir paylaşım içine girebilirlerdi. Öyle olmasını umuyordum. İçimizde en rahat olan amcamdı. Ortamı yumuşatma görevini seve seve üstlenmiş, konudan konuya atlayarak suskunlukları neşeli sayılabilecek sohbetlere dönüştürmeyi başarıyordu. Bülent'e yönelen bakışları sıcak ve sevecendi. Bülent de onunla konuşurken, sorularına yanıt verirken daha doğal, daha içtendi. Babamla Bülent'in davranışları arasındaki benzerlikse hayret vericiydi. İkisi de baskı altında orada tutuluyorlardı sanki. Aynı soğuk bakışlar, aynı tutuk davranışlar. Önceden tanımasam, topluluk içinde konuşmaktan hoşlanmayan, sohbete katılmak yerine dinlemeyi yeğleyen, edilgen tipler olduklarını düşünebilirdim. İki konuşkan, iki dilbaz insanı bir araya getirip karşıdan izlemeyi düşlerken ipleri elime almak zorunda kalmıştım. Neyse ki amcam vardı. Konuşkan bildiklerimiz seçimlerini sus pus olmaktan yana kullanınca ikimize kalmıştı meydan. Amcamın gayretleriyle Bülent'in dili çözülür gibi oldu. Babam da ilgisizliğin ayıp kaçacağını düşünmüş olmalı ki güncel olaylarla ilgili birkaç beylik soru yöneltti Bülent'e. Laf lafı açınca hareketlenir gibi oldu ortam. Yüzeysel düzeyde kalsa da son politik gelişmeleri irdelediler bir süre. Birbirlerini gördüler, tanıdılar, tanışma seremonisinin sonuna gelindi artık diye düşünürken, Bülent'e doğru dönerek ciddi bir ifadeyle konuşmaya başladı babam. Evet Bülent Bey, bugün burada buluşmamızın nedeni kızımla evlenme talebiniz. Belli bir yaşa ve konuma gelmiş insanlarsınız. Kimsenin görüşünü almaya ihtiyacınız yok. Verda'nın babası olarak bu evliliğe onay verip vermememin ne derece önem taşıyacağı da tartışılır. Ancak şunu bilmenizi isterim ki dışarıdan bakıldığında parçalanmış bir aile görüntüsü versek de bizler parçalarını ayakta ve gönül bağlarıyla bir arada tutmayı başarmış bir bütünüz. Eski eşim Semra Hanım, öğrendiğime göre onunla da tanışmışsınız, saygıdeğer bir hanımefendidir. O ve ben kızımız için yaşadık bugüne kadar. İkimiz için de çok değerlidir Verda. Hal böyle olunca beklentilerimizin dikkate alınmasını istemek de hakkımızdır sanırım. Hepimiz için sürpriz bir konuşmaydı. Ağzım açık, öylece dinledim. Beni yücelttiği, onun için önemi vurguladığı anlarda içim titredi. Bana yudumlattığı, gecikmiş ve buruk bir sevinçti. Keşke o sözleri söylerken, bakışlarını oraya buraya saçacağına, yüzüme, gözlerimin içine baksaydı diye hayıflanmaktan kendimi alamadım. Bülent de beklemiyordu böyle bir çıkışı ama şaşkınlığını aşıp yanıt vermekte gecikmedi. Sizi çok iyi anlıyorum. Her evlat ailesi için en değerlidir. Binbir emek ve özveriyle yetiştirdiğiniz kızınızın nikah bağıyla bir arada olacağı bir yabancı tarafından üzülüp hırpalanmasını istememeniz son derece doğal. Ancak ben de sizin bilmenizi isterim ki Verda'yı mutlu etmek için elimden geleni yapmaya çabalayacağım. Onu mutlu etmeden benim de mutlu olma şansım olamayacağına göre bunlar idealize edilmiş ancak gerçek yaşama uygulanabilirliği tartışılacak soyut kavramlar diye kesiverdi babam. mutlu etmekten önce mutsuz etmemeyi hedeflemeli insan. Sözünün kesilip lafının ağzına tıkanmasına bozulmuştu Bülent ama renk vermedi. Mutluluk ve mutsuzluk görecelidir diyerek Özel'den genele taşıdı tartışmayı. Bazı insanların yüzünü güldürmek zordur. Mutsuz olmaya şartlandırmışlardır kendilerini. Hafiften bir meydan okuyuş vardı Bülent'in sesinde. Küçücük bir başkaldırı, yok yere haksızlığa uğramışların hak arayışı. Babamın bu kadarcık bir savunma girişimine bile tahammül edemeyecek yapıda olduğunu nereden bilecekti? Babam, buyurgan bir edayla konuşmaya başladığında avukat cübbesini giymiş Vedat Karacan kimliğiyle karşı tarafa haddini bildiriyordu sanki. Mutsuzluk hissedildiğinde evliliğin dibi çoktan görülmüş demektir. Fazla uzatmadan, ilişkiyi orasından burasından çekiştirip sündürmeden noktayı koyuvereceksin. Unutmayın ki boşanmak da evlilik gibi sosyal bir kurumdur. Hukukçu diliyle konuşuyordu, haklıydı belki söylediklerinde ama unuttuğu bir şey vardı. Bülent'le ben boşanmak üzere olan değil, evlilik yolunda ilk adımlarını atmaya çabalayan bir çifttik. Boşanmayı bu denli diline dolaması, gönlünden geçirdiklerinin dışa yansıması olabilir miydi? İşte bunu anlayamıyordum. Öz kızının mutsuz olmasını nasıl ve neden isterdi insan? Oturduğumuzdan beri gülerek, konuşarak, duygulanıp hüzünlenerek, öfkelenip birbirimize yüklenerek dört mevsimi yaşadığımız masamızda dondurucu rüzgarlar esmeye başlamıştı. Amcamın buz kesmiş havayı ısıtma çabaları da kâr etmiyordu artık. Birazdan kalktı Bülent. Aradaki gerginlik hiç yaşanmamış gibi babamın ve amcamın elini sıkarak vedalaştı. Öyle konuşmuştuk. Önceden ayrılarak bizlere günün yorumunu yapma fırsatı tanıyacaktı. Hangimize yorum yapacak güç kaldıysa. Kapıya kadar geçirdim Bülent'i. Çetin cebizmiş baban, dedi dişlerinin arasından. Bakma sen ona, dedim. Böyledir işte. Son söyleyeceğini ilk söyler. Ne zaman, nasıl davranacağını önceden kestiremezsin. Bu sefer sert kayaya çarptı ama. Gülünecek bir şey söylemiş de, önce kendisini gülmesi gerekiyormuş gibi gülümsemeye çalıştı, beceremedi. Öfkeden kısılmış, bir türlü doğal rengine kavuşamamış gözlerinde, buz mavisi, çelik ışıltılar oynuşuyordu hala. Masaya döndüğümde babamın bir anlık öfkeye kapılarak söylediğini varsaydığım incitici sözlerinin yarattığı tahribatı onarmak için alttan alacağını umuyordum. Yanılmışım. En acımasız silahlarını geriye saklamış meğer. Evlilik kimi zaman en kısa kaçış yoludur diye başladı sakin bir ifadeyle. Sen de böyle kestirme bir kaçış yolu mu aradın kendine? Hayır. Neden çıktı şimdi bu? Gönlüne göre bir yaşam biçimi sürdürdüğünü hiç zannetmiyorum. Annenle, anneannenle, iki dertli kadınla aynı evi paylaşacağını... Yanılmışsınız. Kaçmak bana göre değil. Öyleyse neden bu adam? Yıllar önce karşıma çıkardın o zibididen sonra... Muzo'yu kastediyor. Bula bula bunu mu buldun evlenecek? Sizin ölçülerinize ters düşecek bir yanı olduğunu sanmıyorum. Yüzünü yüzüme yaklaştırarak nerede olduğumuzu unutmuş gibi... Neredeyse benim yaşımda adam yahu! Diye öfkeyle bağırdı. Senden 14 yaş büyükmüş öyle mi? Bu hesaba göre benden yalnız 9 yaş küçük. Adnan amcandan da 6 yaş. Adının geçtiği cümleye yanıt verme gereği duyan amcam, ''Bu işlerin matematiği olmaz be abicim.'' demeye kalktı. Hemen ağzına tıkadı sözlerini babam. ''Evlilik bu oğlum. Fiziksel uyuma da bakacaksın, matematiksele de.'' Tekrar bana döndü. ''Söyle bakalım Berda Hanım, neden kendi yaşına değil de babanın yaşına yakın bir adam seçtin evlenmek için?'' Daha fazla dayanamayarak dilimdeki kelepçeyi çözdüm ben de. ''Merak etmeyin.'' İçinde bulunduğum psikolojik durumu sizden önce ben inceledim. Bilimsel olarak kanıtlanmış ki genellikle babalarıyla aralarında sorun olan kadınlar evlenmek ya da beraber olmak için kendilerinden yaşça çok büyük erkekleri seçiyorlarmış. Ben de dar zamanlarında elimi tutup bana güç verecek, başımı omzuna yaslayıp ağlayabileceğim, beraber gülüp, beraber hüzünlenerek farklı bir şeyleri paylaşabileceğim, davranışlarıyla baba şefkatini çağrıştıracak birilerine ihtiyaç duyduğum için Bülent'i seçmiş olabilir miyim? ''Bu adamın sana bunları verebileceğinden emin misin?'' diye alaycı bir tavırla güldü. ''Gazeteci milletin iyi tanırım ben. Her tarafta bezleri olur bunların. Evlenip ayrılmış zaten. Dul diye anılacağına evli denmesi için seni paravan yapacak.'' Çapkınlık hikayelerinde meslek genellemesi yapmak yanlış değil mi? Avukatların da karşılarına çıkan her tarağa bez attıklarının yakın tanığıyım. Bıçak misali inen uzun bir suskunluk. Onun gibi son söyleyeceğim ilk söyleme gibi bir huyum yok ama damarıma basılınca hiç söylememem gerekenleri de pıtır tıkır döküveriyorum ortaya. Sanırım işine gelmediğinden son sözlerime yanıt vermedi babam. Duymazdan geldi. Yeterince konuştuk dedi. Hatta gereğinden fazla. Benim onaylamam ya da onaylamamın umurunda değil. Farkındayım. Bu durum yapmam gerekenleri yapmayacağım, yükümlülüklerimi yerine getirmeyeceğim anlamına gelmez. Çeyiz paranın hesabına yatıracağım. Ha, bunca yıllık hukukçu olarak bu evliliğin süreceğinden umutlu değilim. Hiç dilemem ama ayrılık noktasına gelirsen eğer arkanda duracağımı bilmiş ol. Yolun açık olsun. Neden evlenirken değil de ayrılırken? Asıl o an yanımda olman gerekmiyor muydu babacığım? Dışarı çıkarken yanıma sokuldu amcam. Babanı hoş gör dedi. Yalnız size has bir durum değil bu. Gördüğüm kadarıyla hiçbir baba damadını kolayca kabullenemiyor. Kızını bir başka erkekle paylaşmak ağırına gidiyor sanırım. Göreceksin, zaman içinde her şey yoluna girecek. Keşke amcam kadar iyimser olabilseydim. Ama o genç yaşımda edinebildiğim deneyimler zamanın hiçbir derdime deva olamayacağını fısıldıyordu kulağıma. Camın önünde oturmuş, sabırsızlıkla eve dönüşümü bekliyordu annem. Babamın da buluşmaya geleceğini bilmiyor, Bülent'i yalnız amcamla tanıştıracağımı zannediyordu. Neler oldu anlat çabuk diye karşıladı beni. Adnan'la Bülent kaynaşabildiler mi? Sorduklarını yanıtlamak yerine en can alıcı noktadan başladım anlatmaya. Babam da gelmişti. Ne? Diye keskin bir çığlık attı. Baban ha? Gelmişti ama sandığın gibi olmadı. İlk görüşte nefret ettiler birbirlerinden. Öfkeden cinnet geçirme raddesine gelmişken son cümlemle yatışıverdi annem. Kolumdan tutup kanepeye sürükledi beni. Gel otur şöyle. Baştan sonra ne olduysa sırasıyla anlat bana. Anlattım. Yüz mimiklerindeki çılgın değişimlerle hop oturup hop kalkarak yer yer gürültü tepkiler vererek dinledi beni. Duyduklarımın verdiği keyifle çay demlemek üzere mutfağa doğru yürürken kendi kendine tatlı tatlı gülümsüyordu. Bülent'i bir gün öncesinden çok daha farklı bir konuma yerleştirmişti gönlünde. Aramızdaki yaş farkı da evlendikten sonra beni İstanbul'a götürecek olması da önemini yitirmiş gibiydi. İstanbul grubu sayılmaz dedi çaylarımızı yudumlarken. Yakın yol, sık sık gider geliriz. Beni düşündüren kocana nasıl hitap edeceğim? Bülent'in yaşı annemin ona oğlum demesine izin vermiyordu. İçimdeki tek özlem damadıma oğlum diye hitap edememek olacak. Bülent Bey mi desem acaba? Onca sorunun bu kadar basite indirgenmesini ferahlığıyla yanıtladım. Bülent dersin, olur biter. 2 ay sonra evlendik Bülent'le. Düğün istemedim, nikah yeterliydi. Babamın olmayacağı bir düğün ancak acı verebilirdi bana. Nikah masasında baba adı okunurken kocaman bir yumru oturdu boğazıma. Kendisi için kocalı ama kocasız kadın derdi Meliha Hanım. Benden de babalı ama babasız bir gelin yaratmıştı. Anne tarafından tüm akrabalarım tam kadro katılmışlardı nikaha. Baba tarafında Adnan amca, Makbule yenge ile kuzenlerim Sumru ve Cezmi temsil ediyorlardı. Samet amca hastaydı, gelememişti. Düğünleriyle çok iyi anlaşmıştı annem, her şey yolundaydı. Tek bir eksiğim vardı, yüreğimi ezen, kahkahalarla gülerken, gülüşlerimi dudaklarında donduran, göz pınarlarımda göllenip aşağılara inemeyen. Sen, benim babam sen. Neredesin? Neden yoksun? Neden? Amcamın söyledikleri gerçekleşmedi ne yazık ki. Zaman içinde düzelen hiçbir şey olmadı. Susamlı ay çörekleriyle umut vaat ederek başlayan o günün ardından amcamın benden ona, ondan bana ilettiği haberler dışında uzun bir süre hiç görüşmedik babamla. Kimselerle paylaşılmayan, yüreklere gömülü, yaman bir hasretlikti çektiğimiz. Veda. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör oldum. Cemal Süreya. Ölü evi. Ne soğuk bir tanımlama. Daha dün yüzü yaşama dönük, sıradan bir evde oysa. Ne değişmişti şu kısacık zaman içinde. Ailenin erkeği, reisi, direği bir anda çekip gidivermişti bu alemden. Hiç kimse, hiçbir ev, hiçbir mekan ölümsüzlük güvencesi altında değil. Bugün içinde hüzünlerin, sevinçlerin, umutların, umutsuzlukların kol gezdiği, hıçkırıkların ya da kahkahaların yankılandığı her ev yarın bir ölü evine dönüşebilir. Meliha Hanım'ın apartman komşularından genç bir kadınla Sumru, salonun yemek bölümünde enlemesine duran dikdörtgen masanın iki yanındaki uzantıları çekerek kalabalıkları daha iyi ağırlayacak büyüklüğe getiriyorlar masayı. Beyaz masa örtleri seriliyor üzerine, tabaklar, bardaklar diziliyor. Camiden gelecekler açtır diyor Makbule yenge. Üşümüşlerdir de, çayın altını sıcak tutun. Camiden gelecekler. Babamın cansız bedenini yıkatıp, kefenletip toprağın koynuna terk edilmeye hazır hale getiren erkekler. Onları bekliyoruz. Kimin tarafından kurulduğu belli olmayan bir saat tıkır tıkır işliyor. Salonun çift kanatlı kapısının dışında bir kaynaşma oluyor. Bir ağızdan konuşulduğu için kulaklarımıza uğultu kıvamında ulaşan ses kalabalığı. Geldiler diye dışarı koşuyor Sumru. Makbule yenge de arkasından. Meliha Hanım'la ben hiç kıpırdamadan öylece oturuyoruz. Aralanan kapıdan ilk amcam giriyor içeriye. Onun üzüntüden kasılıp kalmış, sapsarı yüzünü görmemle yerimden fırlamam bir oluyor. Kocaman bir hüzün yumağı gibi kenetleniyoruz birbirimize. Konuşmuyoruz ikimiz de. Gözyaşlarımız birbirine karışıyor. Geldiğimden beri önlerine set çektiğim, usul usul, sessizce döküştürdüğüm isyankar yaşlar sel gibi iniyor gözlerimden. Yabancı bir yerde tek başına bırakılmış küçük bir çocuğun canından, kanından birisini görünce ağlayıvermesi gibi. Kana kana, kendimi sıkmadan alabildiğini özgürce. Neden sonra güçlükle, başımı sağ olsun kızım diyebiliyor amcam. İki kişilik kanepeye yan yana oturuyoruz. Koluna yaslanıyorum amcamın, güç alıyorum yakınlığından. Garip bir kıvançla dikleşiyor başım, amcam ve ben. Orada bulunan herkes bir yana, ölenin en yakını bizleriz. Meliha Hanım bile yabancı sayılır bizim yanımızda. Arada kan bağı olan, birinci dereceden başka yakını yok burada Vedat Karaca'nın. Ben kızıyım, amcam da kardeşi. Kimse değiştiremez bu gerçeği. Yan yana, omuz omuza duruşumuz bundan. Başkalarının yakınlığında aynı avuntuyu asla bulamayacağımızı bildiğimizden. Masaya buyurun diyor Makbule yenge. Hiç niyetim yok ama zorla kaldırıyor hepimizi yengem. Yemeden olmaz diyor. Yorucu bir gün olacak. Eksiksiz bir kahvaltı sofrası hazırlamışlar. Çeşit çeşit peynirler, zeytinler, ballar, reçeller ve tahin elbası. Bundan sonrasında boğazıma düzülmeden yiyebilecek miyim? Upuzun masanın duvar tarafına geçip yan yana oturuyoruz amcamla. Meliha Hanım da karşımıza geçiyor. Masanın başı boş. Anlıyorum. Babamın yeri orası. Dayanılmaz bir sızı kaplıyor içimi. Kim bilir kimler ağırlandı bu sofrada. Kim bilir kimler oturdu babamın sağ ya da sol yanına. Ne kutlamalar yapıldı, neler paylaşıldı. Babamla beraber hiç oturmadım bu masaya ben. Oturmam için ölmesi mi gerekiyordu? Son derece anlamsız ve saçma olduğunu çok iyi bildiğim kıskançlıkla özdeş, yabancı bir ürpertiyle sarsılıyorum. Sumru, hatta Meliha Hanım'ın kızı Melda, onlar bile defalarca neleri paylaştılar burada. Sahi babam benim yokluğumda evlat, özellikle de kız çocuğu özlemini onlarla gidermiş olabilir mi? Mutfakla salon arasında gidip gelerek, eksikleri tamamlayan, çayları tazeleyen Sumru ile Melda arasında bölüştürdüğüm kuşkucu bakışlarımı toplayarak geçmiş olsun Berda Hanım diyorum. İçinde baskıladığın kıskançlıkları ortaya çıkarmakta biraz geç kalmadın mı? Amcamın sesiyle kendime geliyorum. Bir şeyler ya kızım, ayakta durup kalacak gücün olsun. Dalgın dalgın bakıyorum elimdeki çay bardağına. Kopkoyu, zehir gibi bir şey. Bugün beni ayakta tutmaya yetmez mi? Tabağıma peynir koyuyor amcam, bir parça da simit. Ankara simidini seversin sen, diyor. Lokma yutacak halim yok. Uzanıp küçük küpler halinde kesilmiş tahin elbasından bir lokma alıp ağzıma atıyorum. Meliha Hanım'la göz göze geliveriyoruz. Ortak bir hüzünle buluşuyor bakışlarımız. Biliyor musun Verda, diyor titreyen sesiyle. Sık sık senin küçüklüğünü, eski günlerinizi anlatırdı baban. Dinleye dinleye ezberlemiştim artık. Kucağına almadı diye, yürüyerek gittiğiniz yolu gerisin geri koşarak dönermişsin de, sana yetişmek için soluk soluğa kalırmış Vedat. Tayın helvasına da bayılırmışsın. Ama babam yedirmezse yemem diye inat edermişsin. O da elleriyle yedirirmiş sana. Senin ağzın yüzün, babanın elleri helvaya bulanırmış. İnanır mısın, her helva yiyişinde bakıp usanmadan bunları yinelerdi bana. Ve bir tek helvayı elleriyle yerdi. İlk lokmada duraklar, boğazında bir düğüm varmış gibi yutkunur, gözleri uzaklara dalar giderdi. Bilirdim, helvanın her lokmasını seninle paylaşırdı. Minnetle gülümsüyorum Meliha Hanım'a. Ağzından çıkan her söz, sivri uçlu ok misali yüreğime saplanıp, onulmaz yaralar açarak derinlere, en derinlere gömülse de anlattıkları çok değerli benim için. Ufacık sevgi yaklaşımlarını bile benden esirgeyebilen babamın dışa vurmadığı gizler bunlar. Kim bilir daha neler var geride. Çok sayıda arabayla konvoy halinde gidilecek camiye. Amcam başı çekiyor. Herkesten önce çıkıyor yola. Onun arabasıyla gideceğim ben. Makbule yenge ve Sumru ile beraber. Yengem amcamın yanındaki ön koltuğa oturuyor. Sumru ile ben arkadayız. Baştan beri taburlu Sumru. Hesap soran, sorgulayan, yargılayan garip bir tutum içinde. Arabanın arka koltuğunda iki ayrı köşeye çekilip oturuyoruz. Yüzüme bakmamak için özel çaba gösteriyor sanki. Görmezden gelmeye çalışıyorum ama olmuyor. Kendi derdim bana yetiyor. İş dünyamda nelerle boğuşuyorum. Bir de onun tafrasını mı çekeceğim? Yola çıkar çıkmaz kendini suçlamaktan vazgeç Verda diyor amcam. Neler hissettiğini az çok tahmin edebiliyorum. Ama bu acını ikiye katlamaktan başka işe yaramaz. İçimi okuyor sanki. Yitirilenin acısı bir yana, saatlerdir kendimi, yaptıklarımı, yapmadıklarımı sorgulamaktan yorgun düştüm. Adnan haklı diyor Makbule yenge de. Ağlayacaksın elbette, üzüleceksin. Baba acısı hiçbir şeye benzemez. toparlanmayı da bileceksin ama. O kadar basit değil. Baban senin özleminle gitti. Sumru, suskunluğunu noktalayıp içini döküyor sonunda. Amcamla yengemin yatıştırıcı sözlerine inat, kanayan yarımı tırnaklarıyla kazıyarak acımasızca. Uğraşma kızla diyor amcam, bunları konuşmanın zamanı değil. Amcamı duymamış gibi atışlarını sürdürüyor Sumru. Benimle paylaştı hep diyor. Her bir araya gelişimizi seni anlattı bana. Özlem vardı gözlerinde, acı vardı. Bakışları hüzünlüydü hep. Ağız dolusu güldüğünü görmedim hiç. Dediğim gibi senin özlemine gitti amcam. Aldırma sen ona diyor yengem. Ön taraftaki iki koltuğun arasına uzanıp elimi tutuyor. İçinde gittiğim fırtınaların bilincinde bitirme kendini diyor. Hata tek taraflı olmaz. O da seni yıllarca ne aradı ne sordu. Evlenip gurbete giden kız aranmaz mı hiç? Evliliğin yolunda mıydı? Mutlu muydun? Kocan, kocanın ailesi seni hoş tutuyorlar mıydı? Nereden bilecektin onun hala seninle, senin anılarınla avunduğunu? Çevresini ördüğü kalın duvarların dışına hiç ışık sızdırmamıştı ki. Doğru. Ama o öldü. Paylaşmamız gereken bir suç vardıysa, ortaklardan biri gittiğine göre hepsi bana ait artık. Hacı Bayram Camii'nin avlusu çok kalabalık. Takım elbiseli, kravatlı, pardesülü, paltolu ya da montlu erkekler, acıyla gerçekten sarsılmış, süsü püsü bir yana atıp en doğal halleriyle gelmiş olanların yanında ortama uymak amacıyla saçlarının bir bölümünü örtmekle yetinmiş şık giyimli kadınlar. Her yaştan, her kesimden kadınlı erkekli yoğun bir kalabalık, soğuğa ve kara aldırmadan biraz sonra kılınacak cenaze namazını bekliyorlar. Birkaç musalla taşı var caminin avlusunda, birkaç tane de cenaze. Amcam koluma girip avlunun ortasındaki musalla taşının yanına götürüyor beni. Taşın üstündeki ahşap tabutu okşar gibi sıvızlıyor eliyle. İşte bu diyor yüzündeki derin acıyla. Sonra da birkaç adım gerimizde duran yengemle Sumru'nun yanına giderek onların tabutun başına gelmelerini engelliyor. Ne yapmak istediğini anlayabiliyorum. Babamla son kez baş başa bırakıyor beni, rahatça vedalaşalım diye. Herkesten önce yollara düşmemiz bu yüzdenmiş demek. Karşında duran tabutun içinde yıkanmış, kefenlenmiş, cansız bir beden var. O benim babam. Ürkekçe uzatıyorum elimi. Tabutun üzerindeki sırmayla eski yazı işlenmiş yeşil örtüye dokunuyorum önce. Yetmiyor, incitmekten korkar gibi usul usul örtünün açık bıraktığı köşeleri okşuyorum. Merhaba babacığım diyorum. Yalnızca beni duyabileceğim cılız sesimle. Bak geldim işte. Biraz geç oldu biliyorum. Ama gelecektim zaten. Senin için, sana. Ya sen? Sen neden gelmedin hiç? İsteseydin gelirdin. İstemedin. Ah nasıl yanıyor içim bir bilsen. Hiçbir şey temize çıkaramaz beni. Suçluyum. Keşke iki gün olsun ayırabilseydim kendime. Sana koşmak için. Şu anda keşke yerine iyi ki diyebilmeyi ne kadar isterdim. İyi ki babama gitmişim. İyi ki doya doya içimizi dökmüşüz birbirimize. Ama senin bu kadar erken gideceğini düşünemedim. Ah babacığım ah. Yapmayacaktım bunu. Cezaların en büyüğünü verdin bana. Bu ağır yükle nasıl yaşayacağım ben? Hatalar tek taraflı olmazmış, öyle diyorlar. Senin payına düşeni çoktan bağışladım ben. İçin rahat olsun. Bana gelince ben kendimi bağışlamadan bağışlamayı nasıl bekleyebilirim ki? Canım babam benim. Yakışıklı babam, güzel babam. Seni çok sevdim ben. En çok seni sevdim. Seni. Gitgide yükseliyor sesim. Kimin duyduğu, kimin gördüğü umurumda değil. Vakit azalıyor, veda etmek zorundayım babama. Elimle dokunup okşamayı bir kenara bırakıp kapanı veriyorum tabutun üstüne. Babamı kucaklıyormuşum gibi. Hıçkırıklarla sarsılan bedenimi güçlükle çekip kaldırıyorlar. Ezan sesiyle beraber kalabalıkta bir kaynaşma oluyor. Namaz kılmaya hazırlanıyor insanlar. Yüreğim korkuyla kısılıyor. Ya babamın namazını kılmazlarsa? İntihar eden birinin namazını kılmak caiz değildir derler ya. Ama bugüne kadar bu nedenle namazın kılınmadığını ne gördüm ne de duydum. Huzursuzum gene de. İmam gelmiş. Demek ki namaz kılınacak. Ferahlıyorum. İmamın arkasında erkekler, kadınlar geride. İşlerinden bazıları erkeklerin arkasında sap tutuyor. Son zamanların gözde eylemi olduğundan değil, intihar ede, göçüp gitse de namazını kılanlardan biri olmayı istediğim için saf tutan kadınların arasına karışıyorum. Makbule yengeyle Sumru da yanımda. Meliha Hanım'sa ayakta duracak gücü kalmamış, perişan bir halde Melda'nın koluna girmiş, biraz uzağımızdan izliyor namaz kılanları. Namaz bitince, merhumu nasıl bilirdiniz diye soruyor imam. Değişmez yanıt, iyi bilirdik. İyiydi babam, iyiydi diye haykırmak geçiyor içimden. İyiydi ama iyi yanlarını göstermeyi beceremedi. Eller üzerinde yükseliyor babamın tabutu. Cenaze arabasına yerleştiriyorlar. Gözyaşları artıyor. Yalnız biz, ölenin yakınları değil, herkesi etkiliyor bu tablo. Gidenin kimliği düşünülmeden, bir gün onun yerinde kendisinin uğurlanacağını bilen herkes, cömertçe akıtıyor gözyaşlarını. Kendileri için ölene ağlıyorlar. Ağlamak da güç istiyor ve ben, değil ayakta kalma, neredeyse soluk alabilme gücümü bile yitirmek üzereyim. Cenaze arabasına dalıp giden gözlerim kararı veriyor birden, sendeliyorum. Olduğum yere yığılacakken, yumuşacık bir el kavruyor bileğimden. Sumru. Yıkılmayacaksın diyor. Amcam seni hep ayakta ve dimdik görmek isterdi. Başımı omzuna yaslayıp gözyaşlarımı siliyor, yanaklarımı okşuyor parmaklarıyla, abla gibi, anne gibi şefkatle. Kıyamadım amcama diyor. Aslanlar gibi bir adamın kendi elleriyle hayatına son vermesini kabullenemedim. Babam yıllardır hasta. Gelip giden aklıyla, sağlıksız bedeniyle öylece yatıyor. Amcamın yerine keşke o ölseydi, keşke böyle bir değişim mümkün olabilseydi diye düşündüm. İnan bana, babam ölse bu kadar yıkılmazdım ben. Cenaze arabası mezarlığa doğru yola çıkarken, uğurlayıcıların çoğu son görevlerini yapmış olmanın huzuruyla avlunun çıkışına doğru yürüyorlar. Zihinlerindeki hüzünlü ve karanlık kareyi silip bir an önce günlük yaşamlarına dönmenin telaşı içindeler. Beylik laf, hayat devam ediyor. Bizim işimiz de bitmedi henüz. Cenaze arabasının arkasında Cebeci mezarlığına doğru yol alıyoruz. Mezar kazılmış sahibini bekliyor. Kar atıştırıyor hafiften. Bir yandan ayaza çekmiş havanın soğuğu, diğer yanda içimin ürpertisi. Elim ayağım buz kesmiş, içinde rol almadığım, benim dışımda çevrilen bir filmin yürek burkan karelerini izliyor gibiyim. Dualar arasında açıyorlar babamın tabutunu. Kar beyazı kefenin içindeki bedeni toprağın şefkatli kollarına teslim ediyorlar. Günün en hüzünlü anları bunlar. Meliha Hanım karşımda hıçkırıklarla sarsılan bedenini güçlükle ayakta tutuyor. Ama ben garip bir huzur duyuyorum içimde. Babamı en güvenli yere yerleştirmişiz gibi bir his. Hırsların, kaygıların, kavgaların bittiği o yere. Amcamla Cezmi ellerine tutuşturulan küreklerle toprak atıyorlar mezarın üzerine. Ve orada bulunan diğer erkekler. Kısa sürede kapanıyor mezarın üstü. Dualar okunuyor. Veda zamanıdır artık. Güle güle canım babam. Güle güle yakışıklım. Güle güle kızının biricik kahramanı. Kendi isteğinle gittiğin o yerde aradığın huzuru bulmanı diliyorum. Güle güle babacığım. Güle güle. 7. ayrımın sonu, sayfa 109.